Mustafa Kemal ile Filistin'den ana yurdun dağlarına 58 gün. Belge roman. Mustafa Yıldırım, Toplumsal Dönüşüm Yayınları. 1. basım Haziran 2004. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ocak 2006. Okuyan Levent Filyos. Taif, İskenderiye, Tulkerim, Cenin, Nasıra, Nablus, Es-Salt, Rayak, Baalbek, Halep, Katıma. Bize çok yakın ve bir o denli de uzak kentleri 14 Eylül 1918'de İskenderiye'nin dar sokaklarında başlayan 58 günlük yürüyüşün durakları. Bir şiirinde eski zaman şeyhlerinin sona ermesin diye saltanatları ve kurulacak diye petrol ziftine bulanmış demokrasi ölmemeli. Buradakiler ve oradakiler diyen Mustafa Yıldırım, Orta Doğu'nun son büyük işgalini araştırırken Ulus Dağı'na düşen ateşi tutuşturan kıvılcımı Filistin vadilerinde buldu. Akdeniz kıyılarından Tukan Şatosu'na yürüdü. Gerizim Dağı'nda Samarit kızı Güzel Asu'nun sevda çığlığını duydu. Issız vadilerde gökten inen ateş içinde yürüyen, yaslandığı kayadan doğrulup tayyarelere söylenen Mustafa Kemal'e rastladı. Şeria ırmağının karanlık sularını onlarla birlikte geçti. Aclun dağlarında çalı bülbülünü birlikte dinledi. Lübnan dağında Ariye istasyonunda uzun kirpikli Durzi güzeline gülümsedi. Büyük işgalcilerin yalanlarının Dera istasyonunda, Barada ırmağında, Halep sokaklarında kanla yıkanışını, Rabuva geçidinde Ranjer acımasızlığını yaşadı. Taif'te Ehab Büke diye çığlık atan kızın elinden aldığı gül tohumunu Seydi Beşir kumlarında sevgiyle büyütüp Tulkerim'de, Felluce'de ağlayan küçük çocuklara uzattı. Hanedanın İstanbul'dan Limni Adası'na, oradan Çanakkale kıyılarına uzanan teslimiyetine karşı ıssız ovalarda, İskenderun limanında ve Toroslar'da yakılan isyan ateşi. Gerçeklerin içinden süzülüp gelmiş 58 günde binlerce yıllık bir serüven. Acısız sevdalar ve sonsuz barış için karanlığı yakmaya çağıran sarsıcı, sorgulayıcı, sürükleyici, lirik ve konusunda bir ilk. Tulkerim'de ağlayan o küçük çocuğa ve arkadaşa. Ey benim efendim, tanrım, güneşim, hayatımın nefesi kralım. Efendim, tanrımın ayaklarına 7 kere 7 kere 100 sürerim. Efendim kral bilsin ki Sidon sükûn içindedir. Efendim kralımın kölesine yazdığı mesajı öğrenince kalbim sevinçle doldu. Başımı yükselten efendim kralımın ordusuna komuta ediyor, emirlerinin hepsini yapıyorum. Kral bilsin ki kuvvetli düşmanlarım var. Kralım bana tevdi buyurduğu şehirler haydutların eline geçti. Onları geri almak için benden önce babamın yaptığı gibi bütün kudretimle efendim kralıma hizmet etmeye devam edeceğim. Sidon kralı Zimrida, Knutzon, EA 144, Yakın Şark 371. Küçük çıplak ayakların altından yakarak kayıp gidiyordu taşlı yol. Hey you, stop diyen sesi duyunca oldukları yerde kala kaldılar. İri yarı adamlar miğferleri üstünde öne yatırılmış dürbünleri, gözlerinde kocaman kara camlı güneş gözlükleri, çenelerinin altına uzanan çubuk mikrofonları ve koltuk altlarında tüfekleriyle geliyorlardı. İçlerinden biri öne çıktı, ağzındaki cikleti bir kez daha geveleyip yere tükürdü. Adam yaklaştıkça korkudan öleceğini sandı Leyla. Başını abisinin göğsüne gömdü. Ağlarsa şu iri yarı adam koltuk altındaki kocaman tüfeği ateşler miydi? Güneş arkasına aldığından masallardan çıkıp gelmiş bir dev miydi bu adam? Kocaman postallarını paytak ördekler gibi iki yana savurarak yaklaşırken bağırdı. Hands up! Adamın tüfeğin namlusunu 6 yaşındaki Ali'nin koltuk altına sokup kollarını kaldırınca anladı küçük Leyla denileni. Zayıf düşmüş bir kuş gibi güçlükle kaldırdı incecik kollarını. Adam Ali'yi namlun ucuyla yana itekleyerek yere çömeldi. Beline takılı aleti çıkardı. Aleti Leyla'nın göğsüne doğru uzatırken birden durdu. Leyla'nın lacivert entaresini elleriyle hafifçe yoklayıp tozunu silkeledi. Az önce yolun az ötesinde patlayan bombanın yarattığı basınçla yere düştüklerinde toza toprağa bulanmıştı entaresi. Adam aletini daracık göğsünden beline doğru gezdirirken Leyla gıdıklandı. Gülmek geldi içinden. Korkudan gülemedi. İnce kavruk dudaklarını ısırarak tuttu kendini. Bu aleti daha geçen gün kentin giriş yolunda uzaktan tanımıştı. Olanları yıkık duvarın arkasından izliyorlardı. Adamlar aletleri gelenlerin bedenlerinde gezdiriyorlardı. Abisi Ali sus demişti. Ses etme sakın, bomba arıyorlar. Nasıl bir şeydi şu bomba? O kadar küçük ve o kadar yassı mıydı? 4 yaşındaki bir kız çocuğunun incecik entaresinin altına sığar mıydı? O kadar küçükse daha biraz önce evlerinin tepesine inen o kocaman şey neydi? Kapının önünde oynuyorlardı. O kocaman şey gökten inerken caddede koşmaya başlamışlar, bir evin girişine saklanmışlar ve soluklarını tutup gözlerini yummuşlardı. Büyük bir patlamadan nice sonra gözlerini açtıklarında evleri görünmez olmuştu. Ağlayarak evlerine doğru koşarlarken Ali birden onu kolundan tutup durdurmuş ve kentin dışına doğru sürüklemişti. Babaları öyle öğretmişti, bir şey olursa tarlalara kaçın, uçaklar gidince gelirsiniz demişti. Tarayıcı alet belinden çırpı bacakların arasına inerken korkudan öleceğini sandı. Ağlamak istedi. Şu gelen cipteki kadınlar belki onu alırlardı bu adamın elinden. O kadınlar başlarını bile döndürmeden geçip gittiler. Kolları yorulmuştu. Sol kolunu yavaşça indiriyordu ki adam gözlerinin içine bakınca yeniden kaldırdı. Adam aletini Leyla'nın dizine hafifçe vurdu. Gülümseyerek ayağa kalktı. Dişleri bembeyazdı. Aletini beline taktıktan sonra elini cebine attı. Bir ciklet daha çıkardı. Leyla'ya uzattı. Leyla kollarını indirmekten korktuğundan cikleti alamadı. Adam cikleti onun önüne attı ve gülerek uzaklaştı. İşte bunları anlatıyordu önümdeki renkli fotoğraf. 21. yüzyıla ne şenliklerle karşılatmışlardı insancıklara ve şenliklerin üstünden 3 yıl geçmeden ölüm yağdırıyorlardı. Oysa ben 1918 Eylül'ünün ortasında karanlığın içinden geçilecek o 58 günün ilk gününde İskenderiye kıyılarına bırakmıştım ölüm kuşlarıyla, bombalarıyla uygarlık götürenleri. Önümdeki fotoğrafa bir kez daha baktım. Küçük kızın özenle taranıp başının iki yanında iki buklu olarak kıvrıldıktan sonra birer küçük toka iliştirilmiş kızıl kahve saçları onca kıyametten sonra bile nasıl da dağılmamıştı. Bu saçları tarayan o annenin ince parmakları kim bilir hangi yıkıntının altında ezilip kalmıştır. 85 yıl önce olanlara ne denli benziyordu her şey. Masanın öte köşesindeki sararmış gazete parçasını aldım ve haberi bir kez daha okudum. Binbaşı İskenderun limanından izinsiz çıkmak isteyen yabancı askerlerin minibüsünü durdurdu. Bellerinden silahlarını toplattı. Geldikleri ülkede yapıldığı gibi onları yüzü koyun yere yatırdı. Yine küçük kıza döndüm. Toza bulanmış uzun kirpiklerin arasında yaldızlanan ela gözlerindeki ürkek bakışlar içimi yaktı. Ellerimi uzatıp kirpiklerindeki tozu almak için çıplak ayaklarını ateşler içindeki çakıllı yoldan kurtarmak, kucaklayıp gökyüzüne kaldırmak istedim. Aramızda kim bilir kaç kilometre var. Yok, hayır, o kadar uzakta olamaz. Ben o ürkek bakışları Taif'te bir gül tomurcuğu uzatan o küçük kızın kara kirpiklerin arasından görmüştüm. Aradan neredeyse bir 100 yıl geçmek üzere. Değişen nedir? Irmağın kıyısında bıraktığım Mahfuz Baba gecenin köründe öte yana geçmek üzere atlarını suya sürenlere yüreğinizdeki kıvılcım karanlığı yakacaktır dediğinden bu yana değişen nedir? Bunu anlayabilmek için kaldığım yere dönmeliyim. İskenderun limanında yabancı askerleri yere yatıran binbaşıyı anlayabilmek, uygarlık getiricilerin emellerini yeniden bilebilmek için küçücük bedeni elektronik tarayıcı ile aranan Leyla'nın gözlerinde beliren o korkunç soruyu ve İskenderun limanında 50-60 yıldır sergilenmeyen bir davranışı gösteren subayın ruh durumunu anlayabilmek için önümdeki kağıtları bir kez daha karıştırdım. Tamam dedim ve onunla buluşmaya gittim. Islak mavi yeşil gözlerini gözlerimden ayırmadan dinledi beni. Küçük dudakları kıpırdadı bir ara ama dedi ılık bir sesle, sen bugünü mü yazdın yoksa 85 yıl evvelini mi? Beklediğim soru buydu işte. Yan masalarda oturanların gözleri bizde olmasa uzanıp elini tutacaktım ve kalk diyecektim. 14 Eylül 1918 Cumartesi gününe dönelim ve İskenderiye'den yürümeye başlayalım. Sina çölünü aşıp Gazze'ye ulaşalım. Yafa limanına uğramadan portakal bahçelerinin içinden geçelim ve Tul Kerim'e varalım. Oradan da Nablus'a inip Tukan Şatosu'na girelim. Masanın ortasından bu yana geçemeyen eline yavaşça dokunacak ve parmak uçlarından bedenine akan yangınımın onu sarstığını anlayınca gördüğüm anda ekleyecektim. Hayır, daha fazla gecikmeyelim. Gerizim dağında Asu adlı Samarit kızı ağlıyor. Hem sonra gün doğmadan ve ölüm kuşları tepemize üşüşmeden ırmağa geçmeliyiz. Ve vadide ağlayan tüm çocukları toplayarak yollara düşmeliyiz. 58 gün sürmez bu kez yolculuk. Dağlarımızın serin doruklarına kavuşuruz çabucak. Ağzımı açmadan söylediklerimi anlamış mıydı? İçinde birazcık sevda kırıntısı varsa elbette anlamıştır. Islak dudakları kıpırdadı. Uzanıp parmak uçlarımı o küçük dudaklarına dokundurarak olumsuz yanıtını durdurmak istedim. Yapamadım. İçimde gecikmiş fırtınalar oluşturan, küllenmiş ateşleri tutuşturan o ılık sesiyle sordu. Neden geç kaldın? Uzanıp tuttum elinden. Kalk dedim, kalktı. Gecenin ayazından İskenderiye'nin sıcak sabahına yürümeye başladık. Omuzuna sarıldım, başını göğsüme yasladı, ürperiyordu. Korkma dedim, onlar nasıl yaktılarsa karanlığı biz de yakarız. Ama neden geciktin diye fısıldadı, eğilip yanağından öptüm. Akdeniz'in tuz tadı dokundu dudaklarıma, yaktı. Yanağına inen o tuzlu yaşları silmek istedim. Bırak aksın dedi kırılan sesiyle, uygarlık dedikleri o kara zehir ancak böyle boşalır. Biz vardığımızda hasta tutsakları esir kampına götürecek olan kamyon hastanenin önünden hareket etmek üzereydi. Hintli askere belli etmeden çıktım kamyonun kasasına ve elimi uzatıp onu da çektim yukarı. Esirlerin ayaklarına basmadan dibe yürüdük ve köşeye oturduk. 58 gün sürecek olan o 1000 yıllık yürüyüşe tanıklığımız bir kez daha başlıyordu. Kamyon sarsılarak kalktı. Tutsaklar suskun, tutsaklar başlarını yukarı kaldırmışlar. Hiç görmemişçesine dağınık ak bulutlara bakıyorlardı. Sarsıntı birden kesildi. İskenderiye evlerinin ve tutsakların görüntüleri buğuların içinde yitip gitti. Soluma döndüm. Elimi omzuna atıp İskenderiye nerede? Seydi Beşir kampına gidemezsek yazık olacak. Nablus'lu Asun'un sevdasına diyecektim ki elim boşlukta kaldı. Sigara dumanından hafifçe çatlayan ılık sesiyle kalkalım mı diye sordu ve yanıtımı beklemeden maviden ıslak yeşile çalan gözleriyle şöyle bir baktı. Uzanıp da dokunamadığım parmakların ucundaki yarım sigarayı tablaya bastırdı. Ne de çabuk bitiyor bu yokuş. Gecikmiş sevdalardan kalan iki sözcük kırıntısı düğümlenip kaldı boğazımda. Sessizce ayrıldık. Yeniden kargaşanın içine girdim. Şen şakrak insanlarla asık suratlılar aynı kaldırımlarda yan yana geçiyorlardı da birbirlerine ayrımsayamıyorlardı. Aynı yollarda aynı kadere doğru bilmeden yürüyorduk. Uygar eşkıyaların ülkesine yeniden üretilen cinli perili büyücülü kitaplar tezgahlarda kapış kapış. Oysa şu anda orada pek de uzak olmayan o eski topraklarda dolaşan uygarlık askerleri modern masallardaki perilere, büyücülere ve kurtarıcılara benzemiyor. Leyla'nın kuş kanadı gibi kalkmış kollarını göstersem uyanırlar mı? Elimi cebime attım. Hayır, olamaz. Fotoğraf yok. İskenderun limanında yabancı subay ve askerleri yere yatıran binbaşın haberini veren gazete kupürü de yok. Kahretsin, ben neresinden toparlayacağım bu gecikmiş dosyayı? Pakistanlı Remzi'yi nasıl bulacağım o kör karanlıkta? Sorulardan yorgun düşmüş ve bir ağacın dibine oturmuştum ki birden onu gördüm. Bastonunu iki yana açtığı dizlerinin ortasında yere dayamış, çenesini bastonu tutan elinin üstüne dayamış, ışıltılı gözlerle bana bakıyor. Pamuk gibi derler ya, işte öylesine sarı beyaz bir yüz ve yaşlanmaya isyan eden mavi ışıltılı gözler. 80'inden az olamaz yaşı ama neden gülümsüyor, beni tanıyor mu, içimdeki soruları nasıl da duydu? Birden seslendi, üzülme, sevdanın iyisi zor elde edilir. Ey benim efendim, ben sevdadan caydım, kamyonu kaçırdım, Seydi-i Beşir esir kampına gitmeliydim. Sonra da Gazze'yi geçip Nablus'taki Tugan şatosuna ulaşmalı. Kumandana haber vermeliydim, Samarit kızı Asu'yu bulup haydi durma koş, Selanikli Recep'i bul ve ırmağa bu gece geçin demeliydim. Gözlerini kıstı, acır gibi baktı bana, yapamazsın dedi. Neden? Sen daha cenindeki çocuğun ağlamasına engel olamadın. Felluceli Leyla'yı kucaklayıp şahinlerin pençesinden kurtaramadın. İyi ama eşkıyayı durdurmalıyız. Baksanıza yeniden geliyorlar. Sakin ol dedi. Ver şu dosyanı bana. Sayfaları karıştırmaya başladı. Arada bir hımm diyor, başını iki yana sallıyordu. Kalın dosyayı yanındaki taşın üstüne koydu. Bastonunu yere vurdu. Öteki eliyle dizine dayayıp ayağa kalktı. Ben dedi oralardan geçtim. Gel seni de götüreyim. Ama dedim, benim ıslak maviden yeşile çalan gözlüm ne olacak? Duymazlıktan geldi. Ak kavakların arasında uzanan dar yolda sağ ayağını hafiften sürüyerek küçük yavaşlatılmış adımlarla yürümeye başladı. Başını bile çevirmeden gel dedi. Huzuru öldürülmüş topraklarda, gözyaşları dinmeyen çocukları görüp dururken aradığın sevdayı bulamazsın. Haklıdır belki dedim ve 3 adımda yetiştim. Bana bakmadan ve önüne çıkan en küçük taşa basmamaya özen göstererek yürürken, ben dedi oralardan geçtim, Orta Doğu'daki kopuş tarihin yazacağı en acı kopuştur. O kopmayı görmeyenler kendilerini Ege'nin mavi masallarında avuturlar ve eşkıyaya bilmeden ortak olurlar. Ben de bunu duyumsuyorum ama sonuçta bir savaş işte. Gerçekler büyük kalabalıkların yaşadıklarıyla sınırlı değildir. Şimdiki istilayı anlayabilmek için Nablus'tan Şeria Irmağı'na, oradan Acun Dağları'na, daha sonra da Lübnan Dağları'na uzanmalı ve soluğu Toroslar'da almalısın. Bu da yetmez. Yani önce Mısır sahiline varmalı ve Seydi-i Beşir esir kampına girmelisin. Sonra 58 günde 1000 yılı yürümelisin. Ya ıslak maviden yeşile çalan gözlü sözümü kesti ve mırıldandı. Sen benimle 1000 yıl yürümeyi başarırsan o seni burada bekliyor olacak. Ya İskenderun limanındakiler? Yolumuzun sonunda onları da göreceksin. Irmağın karanlığını nasıl geçeceğiz? Olduğu yerde durdu. Kamburunu düzeltmeye çabalayarak başını kaldırdı. Gittikçe kararan göğe baktı. Karanlığı yakarak dedi. Yumdum gözlerimi, verdim kararımı. Ak sarı yüzlü yaşlı bastonunu sağa doğru uzattı ve bu yandan gideceğiz ve kamyona yetişeceğiz dedi. Derin derin soluklandım ve bekleyin beni Seydi Beşir'in tutsakları. Tulkerim'de ağlayan küçük çocuk, Felluce'de incecik kollarını havalanıp kurtulmak ister gibi iki yana kaldıran küçük Leyla. Bekle beni iri kara gözlü, uzun kara saçlı Asu. Aclun dağlarının kartalları ve Rabat kalesinin kanaatkar eşkıyaları. Tukan şatosunun kumandanı, sizi sonsuzluğa taşıyacağım diye bağırdım. Yağmur bulutlarının karanlığında yürümeye başladım. Yaşlı adam alıp beni Kleopatra'nın mehtaplı anadan üryan yüzdüğü İskenderiye sahillerine çıkardı. Küf kokan dar sokaklardan geçirdi ve esirleri kampa götüren kamyona bindirdi. Yol boyunca inanılması zor 58 günü kulağıma fısıldadı. O anlattıkça ben yenilendim ve gerçeğin aynasında kendimi gördüm. İlk 3 günüm sıkıntılarla geçti. Anlayamadım olanı biteni. Bildiğim tarih un ufak oldu. Aklım karıştığı anda yaşlı adam koluma dokundu. Az sabret, Nablus'a vardığında göreceksin Asu'yu ve ötekileri. Onlar seni alıp götürecekler. Britanya'nın gaydacıları girmeden varmalısın oraya. Birinci gün, İskenderiye. 1918 Eylül'ünün ikinci haftasının ilk günüyle geçmiş 2 yılın günlerini ayrımsamak olanaksızdı artık. Hava sıcak ya da serin ne değişir ki? Tutsak hastalanınca üzülmez mi? Üzülür. Kimse hastalanmayı istemez ama tel örgülerin dışına çıkmak var ya. İşte o zaman hastalık yalan özgürlüğün kapısını aralayıverir. İskenderiye'nin boş sokaklarından sarsılarak şoseye çıkan kamyon yol kıyısındaki dar kanaldan kumsala akan taşkın suyun oluşturduğu çukura girince zıpladı. Soluk mavi ceketli tutsaklar düşmemek için kasaya sıkıca yapıştılar. Fahri İngiliz gemilerine dalıp gitmiş olan Muntazır'ı dirseğiyle hafifçe dürttü. Muntazır'ın iç sıkıntısı yeşil ceviz kabuğuyla boyanmış gibi parıldayan yüzüne vurmuş, ince kara kaşlarının altında kara üzüm tanesi göz bebeklerindeki ışık solup gitmişti. Fahri bakışlarını Akdeniz'in kumsalı yıkayan köpüklü sularından ayırmadan kendi kendine konuşur gibi sordu. ''My friend Muntazır, demek you are going.'' Bacaklarının arasından kayan tüfeğini namlusundan tutup yukarı çeken Muntazır durgun bir sesle yanıtladı. Yes, to Yafa. İngiliz saldırısı çok mu yakın? İngiliz subaylarının son günlerde artan gerginliği bundan olabilir. İyi de neden hepsi de Yafa'ya gidiyor? Ağustos'ta getirilen son esirlere göre İngilizlerin Şeria doğusunda Salt Amman hattından Şam'a yönelecekleri kesindi. Oysa son tugaylar Yafa'ya gidiyor. Bu işi bir iyi anlamak gerek. Fahri kamyon kasasının karşı kanadına doğru uzattığı bacaklarını topladı, iri gövdesini yukarı çekti. Ufak tefek dar omuzlu Muntazır'a yan gözle baktı. İçinde kıpırdayıp duran endişeyi bastırdı. Güneş yanığıyla leke leke olmuş sarışın yüzüne bir gülücük kondurdu. Sesi sıradan bir şey sorar gibi düz ve renksizdi. ''Belki no yafa, maybe to Kahire.'' Muntazır yanlış bilgiyi düzeltmeye çalışan bir çocuk ivecenliğiyle yanıtladı. ''No, no, Hindu, Anzak, all to Yafa.'' Yani hepsi Yafa'ya. Bir gün önce Tokatlı Aziz cebindeki küçük defteri çıkarıp arka kabağa çiziktirdiği işaretleri saydıktan sonra Fahri 10 günde 8 gemi doğuya Gazze yönüne gitti. O yandan İskenderiye'ye 5 gemi geldi. Gidenler dolu gelenler boş demişti. Fahri ne o kuş olup tepelerine dikildiğinde içlerine mi baktın diye alay ederek sorunca Aziz de onu aldırmadan açıklamıştı. Anlamak kolay. Bak şu karşıya. Abu Kir burnundaki şu kayayı gördün mü? İşte onu Kerteniz aldığında buradan doğuya gidenlerin bacası hemen kayboluyor. O yandan bu yana gelen gemilerin bacaları daha burundan çıkmadan kayanın üstünde beliriyor. Senin anlayacağın gidenler ağır basıyor, gelenler hafif. İçinden demek ki arada bir olsa da şu Aziz haklı çıkıyor diyerek Muntazır'a döndü. Muntazır, demek ki English war finish, yani the end. Muntazır ince dudaklarını iyice büzmüş, Akdeniz'in çivit mavisine dalıp gitmişti. Fahri üstelemek istemedi. Sol yanına koymuş olduğu gazete kağıdına sarılı küçük ilaç paketini alıp açtı. Hemşire Ann Beasley'in okunması kolay olsun diye özenerek yazdığı İngilizce tarifi incelerken birdenbire bir şey anımsamış gibi telaşla Pakistanlı askere döndü. Yahudi Tugay yani Jewish Brigade to Yafa? Yes. Fahri dizine yapıştırdığı avucunu vijt diyerek eğimli bir hareketle yukarı doğru kaldırarak sordu. Tayyare yani planes to Yafa? Muntazır bilgiççe yanıtladı. D. Havilland 9S Brigade to Yafa. Tercümesi D. Havilland 9S Tayyare Tugayı. Fahri üzüntüsünün derinliğini belli etmek için derin bir of çektikten sonra iri eliyle Muntazır'ın dizine vurdu. Anzak, Hindu, Jewish, Arab, Kıpti and English all to Yafa. İngiliz ordusundan bir askerin tutsaklarla konuşmasının cezası çok basitti. Gazze'ye siper kazmaya gitmek. Güneş altında siper kazmak yüz sopa yemekten daha beter diye düşünen Muntazır daha fazla konuşmak istemediğini göstermek istercesine gözlerini kaçırdı. Başını kamyonun arkasına çevirdi. Gerilerde kalan İskenderiye'nin üst yanındaki burunda denizin tek düze görüntüsünü bozan mermerden örülü, Faros fenerine ve Akdeniz'in maviliğine inat yükselen Kayıtbay Kalesi'nin beyaz taşlarla örülü duvarlarına dalıp gitti. Müslümanlığını da seslensen anlamaz diye düşündü Fahri. Seydi Beşir kampına düşer neredeyse 3 yıl oluyordu. 1916'nın Ekim'inde geldiklerinde kamptaki esir subayların sayısı 100'ü geçmiyordu. Oysa 1918'in baharında ve yazında pavyon sayısı 20'yi, esir sayısı da birkaç bini bulmuştu. Yok dedi içinden, Müslümanlıktan girmenin yararı olmaz. Bir soluk aldı. Akdeniz'e esen hafif yelin getirdiği yosun kokusu genzini yaktı. Gözlerini yumdu, denizin öte kıyılarından aklında kalanlara dalıp gitmek istedi, başaramadı. Belleğinde birkaç bulanık görüntüden başka bir şey yoktu. İçinden hayalin sırası değil, bir çözüm bulmalıyım ve neler olup bittiğini öğrenmeliyim. Öğrenip de ne olacak, o sonraki iş diye söylendi. Düşünceleri paramparça oluyor, aklı dağılıyordu. Darmadağın olduğu böylesi anlarda olan yine oldu. 3 yıl öncesine kayıp gitti. 1915'in Kurban Bayramı sonun başlangıcıydı. Bayram namazını kılıp Kabe'den çıkmışlardı. Mekke Şerifi Hüseyin bin Haşimi, altın sırmalarla süslenmiş kefiyesini düzeltmiş, iki büklüm eğilen kölenin kenetlenmiş ellerine basarak kıratına binmişti. Atını onun yanına süren Galip Paşa'ya dönüp, şöyle buyurunuz der gibi sol elini Arafat Dağı'na doğru uzatmıştı. İki dağ topunu çeken süslü kadanaların nal seslerine, süvari bölüğünün iki yanında yürüyen ayrı ülkelerden gelmiş hacı adaylarının yüksek sesle yineleyip durdukları ve derinlerden gelen bir uğultuyu andıran duaları eşlik ediyordu. Önce Hüseyin bin Haşimi ve Galip Paşa, onların hemen ardında Hüseyin bin Haşimi'nin oğulları Arafat Dağı'na ilerlerken Fahri birden oğullardan Faysal'ın bulunmadığını ayrımsamıştı. Olacak şey değildi, Faysal'ı daha bir hafta önce Cidde limanında görmüştü. Faysal çevresinde dönenip duran adamların ortasında başı yukarılarda yürüyordu. Cidde bölük komutanı Yüzbaşı Hüseyin o sıra fısıldamıştı. Fahri, bu adamlar Avrupa'ya giderlerken gemiye girer girmez üstlerindekini başlarındakini hemen atarlar. Ütülü pantolonlarını giyer, kırmızı ipek kravatlarını takarlar. Üstlerine silen esans kokusu uzun yolculuk boyunca uçup gider. İngiliz limanına yanaşırken Paris parfümü kokmaya başlarlar. Döndüklerinde ise pantolon sandığa girer entariler giyilir ve gül esansı kokarak inerler rıhtıma.